Merhabalar, ben İsmail Kohan.
Merhabalar, ben Elif Aydın.
Gav Gündem, Göç ve Diaspora Podcast serisine hoş geldiniz.
Bugün göç ve güvenlik konusunda konuşacağız. Konuğumuz Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hamit Emrah Beriş. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sefalar getirdiniz.
Göç çalışanlar bilir ki ülkelerin göçe güvenlikçi bir bakış açısı söz konusu. Hem dijital olarak teknolojilerle hem de fiziksel olarak dünyada duvarlarını inşa edildiğini farkındayız. Evet. Sınırlar daha keskinleştirilmeye çalışılıyor. Sınır dediğimiz kavram her ne kadar daha soyut ve kestirilemez olsa da bunlar daha keskin hale getirilmeye çalışıyor. Bu noktada ülkeler göçe neden bir güvenlik tehdidi olarak bakar hocam?
Şimdi önce şöyle söyleyelim. Göç insanlığın ve medeniyetin gelişmesi için en önemli araçlardan biri oldu tarih boyunca. Çünkü hem toplumu büyütmek, ekonomiyi büyütmek, buna paralel bir şekilde işte sınırlarınızı genişletmek için nüfusa ihtiyacınız var. Dolayısıyla göç uzunca süreler boyunca devletler tarafından teşvik edildi ya da en azından böyle durdurulamaz, engellenemez bir görünüm kazandı. Biz şimdi bütün insanlık tarihi boyunca içinde bulunduğumuz ulus devlet formasyonunun ya da buradaki zihniyetin hakim olduğunu düşünüyoruz ama son 200-300 yıldır en fazla böyle bir anlayış hakim. Daha önceki süreçte insanlar daha rahat bir şekilde istedikleri yere gidiyorlardı. Daha sonra işte ulus devlet formasyonunun güçlenmesiyle, ortaya çıkmasıyla beraber sınır kontrolü, sınır güvenliği mevzu gündeme geldi. Örneğin işte pasaportların ya da vizelerin ne zaman kullanıldığına dair, gerçek anlamda ne zaman kullanılmaya başladığına dair elimizde somut veriler yok. Ya bu konuda farklı teoriler var. Ama ne zaman kullanıldığını biliyoruz. Bak çok enteresan. Bu tahminen 20. yüzyılın başlarında bazı devletler tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Ondan sonra giderek çok kısa bir süre içerisinde özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra akabinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok kısa bir süre içerisinde yayılıyor. Ve devletler sınırlarını kontrol etmeye başlıyorlar. Ama diğer taraftan göçün kontrollü bir şekilde alınması uygulamasından da vazgeçilmiyor. Yani işte örneğin Amerika büyümek için nüfusa ihtiyaç duyuyor. Çünkü çok geniş bir alana yayılmış bir devletten bahsediyoruz. Oradaki coğrafi büyüklükte orantılı bir nüfus yok. Şimdi ne kadar büyük bir coğrafyaya hakim olursanız olun bir taraftan insanlar olacak ki orada bir ekonomiyi canlandırsınlar. O yüzden 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılın başlarında bir göç dalgası Avrupa'dan ve dünyanın değişik yerlerinden bir göç dalgası olmasını teşvik ediyorlar. Aynı durum Avrupa ülkeleri için de geçerli. Ne zaman? Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Burada erkek nüfusu önemli ölçüde azaldığı için dünyanın farklı yerlerinden yine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeden işçi olması amacıyla göçü teşvik ediyorlar. Yani göç insanlığın hem bir gerçeği oluyor uzunca süreler hem de devletler açısından aslında doğru bir şekilde yönetilirse işte iyi bir büyümek açısından iyi bir enstrüman durumuna geçiyor. Yani çok alakasız bir şey söyleyeyim burada. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümemesinin ya da işte belli bir müddet sonra böyle bir duraklama ve gerileme dönemine girmesinin en önemli sebeplerinden biri nüfusun artmaması. Yani Osmanlı en büyük olduğu, coğrafi açıdan en geniş topraklara hükmettiği zamanda 30 milyon civarında bir nüfusa sahip ve bu nüfus giderek azalıyor. Buna karşılık işte rakibi olan Avrupa devletlerinde giderek artıyor nüfus. Yani nüfus önemli, bu anlamda göç de önemli. Şimdi peki niye son dönem içerisinde devletler bu göç konusunda daha çekingen diyelim bir tavır sergilemeye başladılar. Bu aslında farklı bir sürü etmenin, çok sayıda etmenin bir araya gelmesiyle yakından bağlantılı bir durum. Öncelikle artık pek çok işte eskisi kadar insan gücüne ihtiyaç duyulmuyor. Yani bir kere sanayi değişti. Yani artık çok büyük fabrikalarda çalışacak binlerce, on binlerce işçiye ihtiyacınız yok. Zaten bu uzun süredir devam eden bir eğilim. Hizmet sektörü güçleniyor buna karşılık. Ama diğer taraftan hizmet sektöründe de artık bu teknolojik unsurların devreye girmesiyle birlikte eskisi kadar elemana ihtiyaç duymamaya başlıyorsunuz. Bu neyi beraberinde getiriyor? Artık nüfusun bir bakıma daha özellikle de niteliksiz nüfusun bir bakıma pek çok devlet için, özellikle Batılı ülkeler için bir yük olmasını, tırnak içerisinde bu ifadeyi kullanıyorum, bir yük olmasını beraberinde getirmeye başlıyor. Dolayısıyla daha az kişiyle daha fazla hizmetin yapılabildiği bir dünyadan geçiyoruz. Bu durumda devletlerin eskisi kadar göç hareketlerine sıcak bakmaması sonucunu doğuruyor. Ya burada bir kısır döngü var. Yani bir taraftan pek çok batılı devlet işte göçmenlere, özellikle de böyle hani kaçak göçmenlere muhtaçlar. Çünkü işte büyük firmalar açısından düşünün, özellikle hizmet sektöründeki büyük firmalar açısından düşünün. Bu insanlar olmazsa, örneğin işte gıda sektöründe bu insanlar olmazsa maliyetler çok artacak. Çünkü insan gücü maliyetleri batıda çok yüksek. Dolayısıyla bu tür insanlara, örneğin McDonald's'ta çalışacak birilerine ihtiyaç var. Yani burada çünkü adamın kendi vatandaşı bir İngiliz ya da Alman, Fransız burada çalışmak istemiyor. Bunu çok nitelikli bir iş olarak görmüyor ki zaten işte kendisinin sahip olduğu imkanlar ya da devletin ona sunduğu imkanlar sosyal devlet anlayışı gereği buradaki çalışmasında elde edeceği kazancı bir ölçüde kendisine getiriyor. Burada neye ihtiyaç duyuyor bu sefer? Bu çalışacak başka insanlara ihtiyaç duyuyor. Göçmenler devreye giriyor vesaire. Ama sorun şuradan ortaya çıkıyor. Artık bu insanlar topluma uyum sağlayamazlarsa ya da işte o toplum içerisinde kendileri için biçilen rolleri oynamak istemiyorlarsa, artık o rolün dışına çıkıyorlarsa, bu bir güvenlik sorunu olarak bu sefer algılanabiliyor, düşünülebiliyor. Tabii bu durumun oluşmasında güvenlik paradigmasının değişmesinin de çok büyük bir etkisi var. Yani 2000'lerden itibaren güvenlik paradigması dünya ölçüsünde değişti. 90'lardan itibaren hatta. Neden? Daha önce bir soğuk savaş dönemi yaşanıyordu ve soğuk savaş döneminde bütün çatışmaların merkezinde devletler arasında mücadele vardı. Yani devletler birbirlerine rakip olarak görülüyordu. Bunların arasında bir mücadele vardı. Şimdi şeyden sonra, soğuk savaştan sonra komünist blok dağılınca artık bu devletler arası mücadele yerine daha soyut, daha kurgusal olabilecek terörle mücadele anlayışına bıraktı. Bu anlamda da işte terör olgusunun ya da bu terör tehdidinin en böyle önemli hedefi de ya da işte daha doğrusu işte çıkarılan profillerdeki en önemli kitle de göçmenler olmaya başladı. Bu da devletler açısından güvenlik politikalarının artırılmasını beraberinde getiriyor bir taraftan. Hakeza aynı şey sadece terörle değil adli suçlar açısından da geçerli oluyor. Yani göçmenler eğer dışlanmışlık hissine kapılıyorlarsa bir süre sonra kendi içinde oluşturdukları yapılar devlete karşı ya da otoriteye karşı bir takım hareketler geliştirebiliyorlar. Devletler de bunu kullanıyorlar.
Sizin de bahsettiğiniz gibi yani günümüzde farklı bölgelerden göçmenler gelişmiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkelere yöneldiğini görüyoruz. Özellikle mesela batıya taraf göç hareketlerinden bahsederken, şimdi zaten bir kişi kendi ülkesinden çıkıp başka bir ülkeye gitmeyi düşünmesinden itibaren, yani hareket etmesinden itibaren bir kırılgan gruba mensup olduğunu söyleyebilir. Zaten o kendi ülkesinden çıktıktan sonra her tür tehlikeye maruz kalabilir. Şimdi ulaştığı ülkede, o ülke mesela her açıdan göçmene ihtiyacı var. Ama o ülkedeki ev sahip toplumu göçmenlerin gelmesinden ya da devletin politikalarından habersiz olduğu için göçmenler karşı bir tepki göstermeye başlıyor.
Evet.
Şimdi bir tarafta göçmeni kabul eden ülke var. Diğer taraftan göçmenleri kabul etmek istemeyen bir ev sahibi toplum var. Ve üçüncü tarafta da kırılgan bir grup olarak göçmenler kalıyor. Şimdi burada biz mesela sizin de sürekli derslerde bahsettiğiniz ülke güvenliği içerisinde göçmen güvenliği diye bir terim söylüyordunuz. Ben başka hocalardan da duymuştum. Böyle bir durumda biz nasıl hem ülkenin güvenliğini sağlayabiliriz ama ülke güvenliği içerisinde göçmenin güvenliğini de sağlayabiliriz? Yani böyle bir şey mümkün mü sizce?
İşte bu mümkün olmasının ötesinde son derece gerekli bir hadise. Yani hem ülkenin hem göçmenin güvenliğini sağlamak. Bir kere güvenlik dediğimiz şey devletin temel sorumluluğu. Yani devletin var olmasının temel nedeni kendi topraklarında yaşayan insanların güvenliğini sağlamak. Yani tarih boyunca siyasetle ilgilenen bütün filozoflar, bütün teorisyenler bu düşünce üzerinde mutabık kalmışlar neredeyse. Yani insanlar farklı organizasyonlar aracılığıyla bir sürü ihtiyaçlarını karşılayabilirler ama sadece güvenliği karşılayamazlar. Çünkü burada başka bir hassas bir durum var. Yani güvenlik demek bir bakıma insanların özgürlüklerine müdahale demek. İnsanların kendi alanına bırakırsanız bu işi kaotik bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla devletin böyle bir güvenliği sağlama yükümlülüğü var insanlar ve toplumlar için. Ama buradaki asıl mesele yani bu hızlı ve orantısız güçte, göç hareketlerinde devletin nasıl bir rol edineceği, nasıl bir tutum takınacağı. Şimdi doğal olarak eğer bir ülke içerisine doğru çok hızlı bir akış oluyorsa ve kontrolsüz bir akış oluyorsa güvenlikle ilgili bir takım sorunların ortaya çıkması da söz konusu olabilir. Kısa vadede de olabilir, uzun vadede de olabilir. Yani kısa vadede nasıl olur? İşte gelen insanların nasıl bir kökene sahip olduğunu bilmiyorsunuz örneğin. Yani burada hem adli suçlar dediğimiz suçlarda bir artışlık olabilir. Organize suçlarda yani kaçakçılık gibi suçlarda bir artış olabilir. Terör suçlarında artış olabilir. Devletler bir taraftan bunu kontrol etmek durumundalar. Ama diğer taraftan da hani yine güvenlik teorisi açısından bakarsak göçmenler kırılgan gruplardır aynı zamanda. Yani toplumun geri kalanına göre kendilerini koruma becerileri daha düşüktür bu insanların. Neden? Bir kere içinde geldikleri toplumun kurallarını bilmiyorlar bir kere. Örneğin yasalara nasıl başvurulacağını bilmiyorlar ya da yasal mercilere. Dilini bilmiyorlar büyük oranda. Dolayısıyla bir hedef olmaları söz konusu olabiliyor. Yani göçmenler bir taraftan evet güvenlikle ilgili bir takım sorunların doğrudan müsebbibi de olabilir. Bu sorunların daha doğrusu şey de olabilir. Yani bir takım suçların hedefi ve mağduru durumunda da olabilir. Önemli olan burada hem bu göçmenlerin haklarını koruyabilmek bir taraftan. Yani onları kendilerine karşı bir takım suçlar karşısında koruyacak tedbirleri geliştirebilmek. Diğer taraftan onların işte toplum içerisinde bahsettiğimiz şekilde organize bir takım gruplar halinde özellikle suça karışmasını engelleyebilmek önem taşıyor. Çünkü eğer insanlar bu topluma uyum sağlayamıyorlarsa ya da bu toplum içerisinde bir geleceklerinin bulunduğunu düşünmüyorlarsa ne yaparlar bir süre sonra başka eğilimlere suça yönelebilirler. Yani işte bunu Avrupa ülkeleri görüyor yani işte bir takım. İşte Batı ülkeleri işte PKK'ya özellikle Almanya'ya belli ölçülerde destek vermişti ama daha sonraki süreçte ne oldu? PKK mensupları işte haraç almaya başladılar, işte çeteleştiler, uyuşturucu ticareti yapmaya başladılar ve kontrolden çıktı, çıkmaya başladı Almanya için bu durum. Yani dolayısıyla böyle hassas bir dengenin olduğundan söz edebiliriz burada.
Evet. Elif Hocam siz sorunuza geçmeden önce ben dün internette bir şey gördüm. Fransa'da belli bir ülkenin uyruğu olan bir kişi, bir sığınmacı, sığınma talebi reddediliyor. Yani 2-3 yıldan sonra. O kişi psikolojik rahatsızlıktan dolayı bıçak alarak parka çıkıyor ve oradaki insanlara saldırmaya başlıyor. Şimdi zaten öyle bir kişinin durumunu anlamak biraz zor olabilir. Evet, yani 3 seneden sonra kendi ülken zaten sıkıntılı bir durumda. Ve senin sığınma talebin reddediliyor ve hiçbir şey söylenmeden seni sınır dışı etme kararı alınıyor. Bu durumda da evet hocam yani sizin söylediğiniz gibi bazı ülkelerin mesela göçmenlere karşı gösterdiği bazı politikalar ya da katı politikalar göçmenleri bir şekilde organize suçları ya ona benzeri şeyleri de itebilir. Onun için yani ülke güvenliği içerisinde göçmen güvenliği ya İki tarafın güvenliğinin sağlanması bence üzerine daha fazla durulması gereken bir konu.
Tabii yani çünkü bu durum yani göçmenler açısından baktığında çok istismara açık bir durum. Evet. Yani bir kere adam kaçak olarak geliyor. Kaçak olarak geldiği için bir takım yasal haklardan mahrum oluyor. Diğer taraftan tam dediğin gibi yani işte her an bir sınır dışı edilme tehdidiyle yüz yüze. Bu sefer ne oluyor? İşte herhangi bir şekilde iş güvencesi olmadan ağır işlerde çalıştırılabiliyor. Yani Amerika'da işte özellikle Meksika sınırına yakın bölgelerde yani Amerika'nın güney ve orta eyaletlerinde işte kaçak sayı çok sayıda işte Latin Amerikalı ya da Meksikalı işçi çalıştırılıyor. Bunların hiçbir iş güvencesi yok. Yani kaçak işçi bunlar. Dolayısıyla normal kendi vatandaşlarının ya da normal iş standartlarının altında ücretler alıyorlar. Ya da daha tehlikeli işlerde çalıştırılıyorlar. Bunun dışında başka sorunlarla karşılaşılıyor. İşte özellikle kadınlar fuhuş çetelerinin kurbanı olabiliyorlar. Yani Doğu Avrupa'dan giden işte kadınlar dünyanın her tarafında hem işte Avrupa'nın Orta ve Batı Avrupa'da hem Amerika'da fuhuş çetelerinin tuzağına düşüyorlar. Ve bunlar da zaten kaçak oldukları için yine kendi haklarını aramayı da bilmiyorlar. Ya da işte sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıyalar. İşte uyuşturucu çetelerinin şeyi olabiliyorlar. Kurbanı olabiliyor bir sürü insan. Uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılabiliyorlar. Özellikle Güney Amerika ile Amerika arasındaki geçişlerde. Dolayısıyla bu insanların kendi haklarını aramaları, kendi haklarını korumaları giderek zorlaşabiliyor onlar için. Daha zor olabiliyor.
Burada aslında kayıt dışılık, kayıtlılık, düzenlilik, düzensizlikten bahsediyoruz. Ve biz diğer podcastlerimizde de bu konulara değiniyoruz. Burada o zaman devletin birilerine ve bir şeyleri tanımladığı ve kayıt altına aldığını görmüş oluyoruz. Bazı şeyleri de bunun dışında bırakıyor. Yani devlet organizasyonu zaten ben ve ötekini yaratan bir şey değil mi? Buna ek olarak da güvenlikten bahsediyoruz ve devletin en temel görevlerinden birisinin güvenliği sağlamak olduğunu söylüyoruz. Ama giriş yaparken de şöyle söyledik. Bu güvenlikçi politikalar 2000'lerden sonra artmaya başladı. Bundan öncesinde de aslında pasaport, vize gibi şeylerin tarihi çok eskiye dayanmıyor. Yani bizim takibini çok iyi yapabileceğimiz bir geçmişe dayanıyor. Demek ki bundan öncesindeki tecrübeler de belki yine kayıt alınıyordur. Çok net bir bilgim yok ama bu kadar keskin değil. Bu bana şunu düşündürüyor. Devlet zaten güvenlik sorunlarının asli sebebi olabilir. Yani kayıt altına alarak, sınırları belli ederek ya da şöyle düşünelim. Bir insan göçmen olmadan önce bir ülkenin vatandaşı fakat devletler arası çıkar çatışmalarının sonucunda zaten bir insan güvenliğinden yoksun kalıyor. Yani en temelde zaten problem olan bu tarz bir mekanizma ve insan güvenliğini tehlikeye atan bir durum. Daha sonra da devletler diyor ki sen benim için bir güvenlik tehdidisin. Halbuki o insan sadece hayatta kalmaya ve insanca yaşamaya çalışıyor ve bir başkasının sınırlarına gidiyor. Yani eskiden belki göz ardı edilebilirken ya da gözden kaçabilirken o kişi, topluma bir şekilde adapte olabilirken sürekli biz birini yabancı olarak tanımlıyoruz ve ona bakışımızda bu eksende gelişiyor. Yani o ister istemez bir güvenlik tehdidi oluyor yani.
Tabii ki şimdi ulus devlet ya da milli devlet dediğimiz formasyon zaten buna dayanır. Tam dediğin o biz ve onlar kategorizasyonu var ya, yani milliyetçinin doğasında da bu vardır. Biz ve onlar diye insanlar iki kategoriye ayırırsın. İşte devletler de biz tanımından kendi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarını anlarlar. Ama kabaca 300-400 yıldır son dünya sistemi zaten bunun üzerine duruyor. Yani devletler karşılıklı olarak birbirlerinin egemenliklerini kabul etmiş vaziyetteler. Bu da şu anlama geliyor. Kendi içlerinde hani istedikleri gibi hareket edebilirler. Yani istedikleri gibi yasal düzenlemeler yapabilirler. Tabii son dönem içerisinde bununla ilgili tartışmalar var. İnsani müdahale gibi kavramlar var ama onları dışarıda bırakarak söylüyorum. Dışarıda da yine bu egemen eşitlik ilkesine göre bunlar hareket ederler. Yani bu dediğin doğru, yani bu sistemi belirleyen, kuralları koyan her şey esas itibariyle güvenlik algısını yaratan, zaten güvenlikleştirme teorisi de buna dayanıyor. Yani güvenlikleştirme teorisi de diyor ki devletler bu algıyı yaratıyor. Aslında böyle bir işte sorun yok ya da sorun olmayabilir. Ama bunun sorun olduğunu söyleyen, yani bir olgunun sorun olduğunu söyleyen esas faktör devletin buna bakışı. Değil mi? Yani dolayısıyla böyle bir durum söz konusu devletler arasında. Evet, bu insanların tehdit olup olmadığını, güvenlik sorunu olup olmadığını belirleyen temel kavram devlet. Ama mevcut yapı içerisinde biz toplumlar, insanlar olarak devlete bu belirleme hakkını vermiş durumdayız. Yani eğer ulus devletlerden oluşan bir sistem devam edecekse ki devam edecek gibi gözüküyor. Bu anlayışla yani bu belirleme, kategorileştirme ve ona göre muamele etme anlayışı da devam edecek.
Şimdi beni buradan ters kelepçeyle çıkartmasınlar.
Yok.
Aklımdan başka şeyler de geçiyor. Neyse onları biraz sansürleyeyim.
Siz devam edecek
misiniz? Bu noktada bir şey sorayım mı? Tamam. Hani o algıdan bahsettik ya. Devletsin ya da işte devlet hani bir bütün organizasyonlarıyla düşünüyorum. Bir bütün olarak bu algıyı yaratması, işte diğer devletlerle ilişkisinden doğan da belki problemlerle kendi toplumuna bir güvenlik tehdidi olarak aksettirmesi göçmenleri. Göçmenlerin de kendisini böyle algılaması ve böyle inşa etmesinde etkili olabileceğini düşünüyorum. Aslında kendi tehdidini doğrudan kendisi yaratmış oluyor. Yani o korkuyu halka zerk ederek bir kutuplaştırma söz konusu olduğunu düşünüyorum. Mesela çok uzun yıllar Türkiye'de göçmenlere karşı söylemler bu kadar fazla değildi. Şu anda düşmanlık çok artmış bir durumda ve birçoğumuz da yani bunun sebebini görebiliyoruz. Yani söylemlerle, algıyla inşa edilen bir şey söz konusu. Sizin alanınız, belki siz verilere daha hakimsinizdir. Hani ufak bir çalışma yapmıştım. Derslerde de tartışıyorduk. Göçmenler genellikle suça eğilimli ve bütün suç olaylarına karıştıklarına dair bir algı söz konusu. Fakat bunun yanlış olduğuna yönelik tartışmalar yürütüyorduk. Neden? Çünkü sınır dışı edilebilir. Farklı bir ülkede. Yani algının tam tersi bir durum söz konusu. Biz ufak çaplı bir araştırma yapmıştık arkadaşlarımla Önder Mahallesi'nde. Orada karakolla görüşmüştük. İşte altı mahalle bağlıydı karakola. Oradaki polis memuru direkt bize şey vermişti. Yani şu kadar suçla itham ediliyorlar ya da şu kadar suç olaylarına karışmışlar. Göçmenlerin şu kadarı da müşteki dedi. Yani müşteki oldukları olay sayısı çok daha fazla, yani şikayetçi oldukları, yani suçun aktörü değil mağduru halindeler ama algı tam tersi.
Evet, yani çok doğru söylüyorsun, bu tespit doğru. Şimdi hani İçişleri Bakanlığı verilerine göre de şöyle bir durum söz konusu. Göçmenlerin, hani biz göçmeni genel bir ifade olarak kullanıyoruz, işte geçici koruma altındaki sığınmacılar falan dememek için, ama hani herkes neyi kastettiğimizi anlıyor. Yani özellikle Suriye'den gelen insanların diyelim Türkiye'ye karıştıkları suç olayları, yani fail olarak karıştıkları suç olayları Türk vatandaşlarının daha altında, buna karşılık mağdur oldukları suç oranları Türk vatandaşlarının daha üstünde. Yani dolayısıyla burada aslında hani o yaratılan algının dışında bu insanların bir kısmı şey mağdur oluyorlar. Kaldı ki şu yönü de var işin. Bir kısmı mağdur olanların bir kısmı diyelim hak arama bilincine sahip olmadıkları ya da senin dediğin gibi korktukları için başlarına başka bir şey gelebileceğinden yasal mercilere de başvurmuyorlar. Yani böyle bir durum var. Bir gerçeklik var. Aslında göçmenlerin en azından Türkiye üzerinde söyleyecek olursak öyle bir suç tehlikesi potansiyeli barındırdıklarını söylemek mümkün değil. Ama gelecekte eğer süreç yönetilmezse işler farklılaşabilir. O ayrı. Onu bir ayrı noktada tutmamız lazım. Tam dediğin gibi aslında Batı dünyasında da bu çok tartışılan bir nokta. Yani şimdi bir Batılı ülkeler bir profil çıkarıyorlar. İşte bir tırnak içerisinde terörist profili çıkarıyorlar. İngiltere, Fransa diyorlar ki işte ikinci kuşak ya da üçüncü kuşak göçmen ailelerinin çocukları birinci şey, tehlike. İki, okula gitmiyorsa eğer ya da okula gitse bile okulda başarılı değilse, annesi babası işsizse ya da sosyoekonomik statüsü, gelir durumu toplumun genelinden düşükse, bunlar diyorlar, işte birkaç parametre daha ilave ediyorlar bunlara. Bunlar diyorlar işte örneğin terörizme meyillidir. Yani dolayısıyla bunların üzerinde işte radikalleşme dediğimiz sürecin bunları daha fazla etkileyeceğini, daha dikkatli olması gerektiğini, daha fazla tedbir alması gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi buna karşılık, hani bu doğru yanlış, o hiç bak tartışmıyorum, şu anda işimiz değil o. Ama buna karşılık şöyle bir etki doğuyor. Bu böyle bir profil ortaya çıkardığın zaman bu insanları sen zaten otomatikman ötekileştirmiş oluyorsun. Otomatikman dışlamış oluyorsun. Yani bu insan artık kendisi için normal bir gelecek göremiyor. Yani normal bir gelecek derken neyi kastediyorum? Yani işte üniversite eğitimi alıp böyle daha iyi bir işte, daha gelir seviyesi yüksek bir işte çalışabileceğini düşünmüyor. Diyor ki ben hani ötekiyim, ben dışarıdayım zaten. Bu sefer ne oluyor? Gerçekten de oraya bir kayış olabiliyor. Yani bir kısır döngü oluşuyor bu sefer. Yani birbirini besleyen süreçlerden bahsediyoruz maalesef. Ya o yüzden ne yapmak gerekiyor? Mümkün mertebe işte bir uyum politikalarını harekete geçirmek, bu insanları sistemin içerisine çekmek ya da işte o sistemin içerisinde belli pozisyonlar elde etmelerini sağlamak lazım. Yani bunun için de işte birkaç yöntem kullanılabilir. İşte pozitif ayrımcılık dediğimiz bir yöntem var bizim. Hani liberal teori çok fazla bunu benimsemez belli durumlarda, ama belli durumlarda bir gerekliliktir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hayatın olağan akışına, normal akışına bırakırsan, hani iki farklı toplumsal grup var diyelim. Birisi diğerinden çok önde. İşte Amerika'daki siyahilerle beyazların durumunu düşünelim. Şimdi iyi bir üniversite, Harvard Üniversitesi diyelim. Şimdi Harvard Üniversitesi'ne gelenler hep yüzyıllar boyunca 1970'lere kadar hep beyazlar olmuş. Hiçbir siyahi yok o dönem içerisinde gelen. Şimdi bu üniversitelere girmek için İşte belli referanslar gerekiyor. Örneğin babanın o üniversiteden mezun olması gerekiyor. Senin işini kolaylaştıran çok yüksek not ortalaman olması gerekiyor. Ya da o üniversite mezunu birkaç kişinin senin için referans mektubu yazması gerekiyor falan filan. Ya da her şeyin ötesinde o üniversite diye öyle bir üniversite olduğunu bilmen ve ona başvurabilmen gerekiyor. Tamam. Yani şimdi normal koşullar altında hayatın olağan akışına bırakılsa bu iş ne olur? Harvard Üniversitesi'nde %100 şeyse, ne diyelim, beyaz mezun varsa 1970'lere kadar, 70'lerden sonra böyle devam eder. Çünkü bu adamın hiç şansı yok. Ama işte Harvard Üniversitesi %5, %10, %15 atıyorum neyse bir kota ayırırsa ve ben bu kadar siyahi öğrenci kabul edeceğim derse, belki evet oradaki siyahilerin bir kısmı gerçekten hak eden beyazların önüne geçmiş olur. Yani işte not ortalaması, başka faktörler itibariyle. Ama diğer taraftan hani toplumsal gruplar açısından bakıldığında o toplumsal eşitsizlik yavaş yavaş ortadan kaldırılmaya başlanır.
O eşitsizliğin yeniden üretiminin önüne geçmek için aslında.
Evet, yani bir nevi işte bu süreç engellenir. Tabii yani liberalizmde bireyler vardır, grup hakları yoktur. Dolayısıyla hani orada kabul edilmeyebilir ama netice itibariyle devletler de bu hassasiyeti gözetmek zorundadır. Evet, orada bir bireyin hakkı ihlal oluyor olabilir. Ya da işte kadın kotasından düşünelim siyasette. Evet, belki bir bireyin önüne bir şeye baktığında, diğer göstergelere baktığında başka birisi geçiyor olabilir ama grup olarak düşündüğünde onun yapılması gerekir. Çünkü yapmazsan bunu bir süre sonra o iktidar ilişkileri olduğu şekliyle devam eder. Bu sadece üniversiteye girişte değil. Örneğin devlet memurluğuna alınmada geçerli olabilir. Ya da diğer işlere yerleştirilmede geçerli olabilir. Ücret skalasının belirlenmesinde geçerli olabilir. Yani çünkü birisi çok alttan geliyordur. Yani onun işte alacağı ücret aslında sadece kendisini ilgilendiren bir ücret değildir. 8-10 kişilik ailesine bakacaktır. Diğer ailede herkes çalışıyordur. O parayı kendisi harcayacaktır. Yani bunlar çok hakikaten şey, farklı başlıklar, farklı konular ama bir şekilde hani hiç yapılmıyor dedi. Zaten Batı ülkeler bunu çok uzun süreler yaptılar. Ama orada da işte artık ekonomi bir yerden sonra daralmaya başlayınca en başta söylediğimiz gibi ya da işte bu kadar nüfusa ihtiyaç olmadığını düşünmeye başladıkları andan itibaren ne yapıyorlar bu sefer? Bu politikalardan artık vazgeçmeye başlıyorlar. Vazgeçince de sorunlar ortaya çıkıyor.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani önceden işsizlik parası atıyorum bir ailenin geçinmesine yetecek kadarsa Almanya'da işte her doğan çocuk için çocuk parası veriliyorsa bir süre sonra vermiyorsun. Neden? Çünkü işte bunu artık gerekli görmüyorsun devlet olarak. Ama diğer taraftan bu insanlar hayatlarını bu şekilde geçiniyorlar. O da ister istemez bir takım sorunlar yaratıyor.
Göç ve güvenlik başlığı altında konuştuğumuz için genellikle Batı ülkelerinde bir terör olayı olduktan sonra hemen o terör olayının failinin bir göçmen olduğu söylenmeye başlanıyor. Yani insanlarda bu algı aslında oluşmuş. Yani hemen bir terör olayı ya da bir olumsuz olay yaşandıktan sonra insanların aklına ilk sırada mesela gelen gruplar göçmenler oluyor. Aslında bu gerçekten öyle mi yoksa o ülkelerin bu bir politikası mı? Yani bunu bu şekilde göstermek. Yani kendi zafiyetlerini ortaya koymamak için hemen mesela bir günah keçisi dediğimiz bir şey sözcük kullanıyoruz. Öyle oluyor mu?
İşte terör mevzu söz konusu olduğunda az önceki o profille yakından bağlantılı bir durum orada var. Bir profil çıkarıyorsunuz. Kendisine göre bunun şeyi de haklı zemini de olabilir. Bak yani burada sadece hani evet bir takım işte art niyetler vesaire olduğunu söyleyebiliriz ama hani kendisinin bir matematiği de var bu işin. O insanların daha yoğunluklu olarak bu terör açısından söyleyelim bu eylemleri karıştığını düşünüp o konuda tedbirler alıyor olabilir devletler. Ama işte bunu alınca da dediğim gibi onu itmiş oluyorsunuz, onu ötelemiş oluyorsunuz. Anladın mı? Radikalleşmeyecekse adam bile radikalleşmiş oluyorsunuz. Yani diyelim işte burası Londra'nın bir sokağı. Burada bir terör şey oluyor. Müslümanların ağırlıklı olarak yaşadıkları bir sokak diyelim burada. Yani şimdi buraya devlet işte terörle mücadele birimlerini haftada bir gönderip buraya operasyonlar yaptırıyorsa, ondan sonra buradaki insanlar üzerinde bir baskı uyguluyorsa, bunlara potansiyel terörist olarak bakıyorsa bir süre sonra bu Londra'daki gariban adam da hakikaten o şey yapar, o duyduğu itici faktörler itibariyle oraya doğru kaymaya başlar. Evet. Bizim radikalleşme dediğimiz süreç böyle işler zaten. Ya bir taraftan karşı tarafın söylemesi de cazip gelir ama bir taraftan da burada sistem sizi iter oraya doğru.
Evet.
Yani kısa döngü dediğim şey o. Yani böyle bir şey oluşuyor. Hı. Maalesef içinden çıkılamayacak bir sorun oluşuyor. Evet. Öyle bir sorun var ama devletler de bu sorunu büyütüyorlar.
Batı sinemasında da bu şekilde öne getiriliyor. Farklı filmlerde ya da dizilerde. Göçmenlerin orada bulunduğunu, özellikle belli etnik gruplarının hatta kıyafetleri, o tarzlarıyla filmde gösterilmesi de bir şekilde yani bunu ortaya koyuyor. Elif Hocam siz sorunuzu sorabilirsiniz.
Ben de bu radikalleşmeye değinmek istiyordum tekrar. Aslında marjinalleştirme söz konusu. Yani marjinalleştirerek ötekileştirdiğimiz grupların bir süre sonra o inşanın içerisine girdiğini, yani onlara biçtiğimiz kalıbın içerisine girdiğine şahit olabiliyoruz. Bu konuda da Luke Wolcott'ın bir kitabı var, Kent Marjinalleri diye. Orada Amerika'daki gettolardan bahsediyor. Çok gözde bütün bölgedeki insanların geldiği, hoş vakit geçirdiği, siyahların, beyazların bir arada bulunduğu bir bölgenin zamanla aslında devletin politikalarıyla da işte oraya metro götürmeyerek sonra binaların bakımının yapılmaması, oranın bir çöküntü merkezi haline gelmesiyle birlikte aslında oranın bir suç mahalli haline gelmesi sürecini anlatıyor. Yani o dönüşümü anlatıyor. Yani burada suçlu olan sadece oradaki siyahlar değil, bu politikalarda aslında marjinalleştirilerek ötekileştirilmelerine ve işte sonunda da günah keçisi ilan edilmelerine sebep oluyor. Mesela o bölgede yaşayan insanlar nerede yaşadıklarını söylemek istemiyorlar. Çünkü söylediklerinde zaten doğrudan damgalanıyorlar. Mesela bizde de işte Çin Çin'de yaşıyorum dediğinde belki orayı hiç bilmiyorsun, iç dinamiklerini bilmiyorsun ama hemen bir tehdit olarak algılanıyor. Yani bir soru işareti oluyor kafamızda. Hı. Bir prototip canlanıyor ister istemez. Ve oluşturulan bir şey yani.
Bu hocam sizin sözünüzü kesmeden önce bir şey hatırladım. Tony Marshall diye bir İngiliz suç bilim adamı var. Pressure Theory diye bir teorisi var. Orada mesela aynı şeyden bahsediyor. Yani bazı bölgelerin bazı hizmetlerden mahrum bırakılması, onların gettolaşmasına, marjinalleşmesine, özellikle o grupların mesela göçmen olduğu takdirde bu suçun üretilmesi ve güvenliğe karşı bir tehdit olarak da gösteriliyor.
Evet, yani şimdi tabii şimdi teknoloji çok gelişti. Yani önceden işte imkanlar daha kısıtlıydı, işte maddi bir takım kaynakların ayrılması gerekiyordu, işte o güvenliğin sağlanması ya da her tarafa eşit hizmet, güvenlik açısından söylüyorum, eşit hizmet götürmesi için. Tabii şu andaki şartlar çok daha farklı. Hani bir hatta o kadar hızlı değişiyor ki dünya, 20 sene öncesinden bile çok daha farklı. Şu anda her yeri işte kamera sistemleriyle, başka sistemlerle, işte uydu sistemleriyle kontrol edebiliyorsun. Hani bu çok ideal bir şey olmayabilir insan özgürlüğü açısından, ama güvenlik açısından, güvenliği sağlamak noktasında çok şey, daha etkili bir sonuç üretiyor burada. Ama dediğin doğru, yani orada belli dönemlerde, belli yerlerde bir şeyden vazgeçmen gerekebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Amerika'nın meşhur Harlem bölgesi vardı o dönem içerisinde. İşte siyahilerin yoğunlukta olduğu. Şimdi New York'un geri kalanlarına daha etkili hizmet götürmek için, ki oralarda buna çok şey yaparlar, dikkat ederler o bütçe kullanımına falan. Oradan taviz vermen gerekebiliyor. Ve orayı bu bakımdan ne yapmış oluyorsun? Kaderine bırakmış oluyorsun. Yani tabiat hiçbir zaman boşluk kabul etmez. Yani orada bir güvenlik boşluğu oluşuyorsa, işte bu sefer hani terör grupları olmasa bile o dönem içerisinde organize suç grupları, uyuşturucu çeteleri, hırsızlık grupları, mafya vesaire, bunlar o bölgeleri dolduruyorlar. Yani işte o biraz güvenlik öncelikleri, ödediğiniz kaynak, verdiğiniz, sağladığınız imkanlar, bunların hepsiyle paralel giden bir durum esas itibariyle. Yani bir kamu otoritesi diyelim, bir tercihte bulunuyor belli dönemlerde. Yani yoksa hani hiç kimse benim ülkemde şu bölgelerde suç artsın demez. Yani her tarafı devlet mantığı açısından baktığında her tarafı eşit düzeyde kontrol etmek ister. Ama bazı durumlarda da hani kendi kaderine bırakılan bir takım insanlardan şey yapabiliriz, yani bahsedebiliriz. George Orwell'ın 1984'ünde anlatır, diğer distopyaların hepsinde vardır. Yani her taraf kontrol altındadır. Ama bazı bölgeler ülke içerisinde ya da şehir içerisinde, yani Londra şehri onun şeyi anlattığı yer, bazı bölgelerde devlet fazla görünmez ortada. Anlatabiliyor muyum? Zaten çünkü görünmeyince de ne olur? İşte suç artar. Yani daha hani senin dediğin marjinal insanlar orada yaşar. Çünkü şöyle düşünür devlet, bunları zaten olacak. Bir takım insanlar uyuşturucu da kullanacak, hırsızlık da yapacak, fuhuş da yapacak. Bunları hiç olmazsa hani kendi şeyine bırakayım, kendi haline bırakayım. Böyle eğilim olan insanlar da buraya atayım. Burada kalsınlar, kendi başlarının çaresine baksınlar. Yani böyle bir durumda da karşılaşılabiliyor. Çünkü her şeyi de her zaman istediğin gibi kontrol edemezsin. Kontrol edemeyince de dışarıda bıraktığında o steril ortamı korumuş olursun, kendi yarattığın steril ortamı.
Hocam şimdi konuyu biraz Türkiye'ye getirelim. Ya zaten sürekli Türkiye'den de bahsettik. Sorulara cevap verirken siz özellikle şey yaptınız, değindiniz bazı konulara. Şimdi malumunuz Türkiye zaten hem transit bir ülke olarak hem de son zamanlarda hedef ülke olarak göçmenlerin en fazla geldiği ülkelerin birisi sayılıyor. Şimdi hocam böyle bir durumda son zamanlarda mesela özellikle deprem dönemi ve seçim dönemi bazı siyasetçi popülist kişilerin ya da partilerin desin göçmenlere karşı bazı söylemleri fazlalaşmaya başladı. Şimdi onlar aslında bunu hangi amaç ile söylüyorlar tam olarak bilemiyorum ama sanki böyle güvenlik endişesiyle bunları söylediklerini kendileri de ifade ediyor. Ama bu söylemlerin sonuçlarına baktığımız zaman bu aslında güvenlik açısından ülke güvenliğini tehdit etmeye başladığını da görebiliyoruz. Mesela insanlar arasında kutuplaşmayı neden oldu ya, ona benzeri şeyler. Acaba bu hareketler göçmen bağlamında söylüyorum. Ülkenin güvenliğine karşı bir şey mi?
Yani işte bu tam da senin dediğin gibi toplum içerisinde hem kutuplaşmayı artırır hem de göçmenlere yönelik ötekileştirmeyi artıracak bir durum. Yani işte az önce bahsettik, yani işte göçmenlerin karıştığı suç oranları faal olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından daha düşük. Ama diğer taraftan bir tane bile örnek görüldüğünde bir anda ne oluyor? Bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani bu işte bir göçmen bir suça karıştıysa hemen bu işte sosyal medyada abartılarak veriliyor, ulusal medyanın konusu oluyor vesaire. Bir anda insanlarda böyle bir düşünce ortaya çıkmaya başlıyor ve siyasetçiler bunu dile getiriyorlar. Yani şimdi şöyle bir durum var burada. İnsanlarda belli dönemlerde böyle bir takım tedirginlikler ya da korkular olabilir her bakımda. Ama iki tür strateji izlenebilir burada. Siyasetçi der ki yani bu tür bir korkuya ihtiyaç yok. Bak bu süreci şu şekilde yönetebiliriz dersin. Ve toplumu teskin edersin, yatıştırırsın. Bir taraftan da o korkunun üzerine gidersen ve insanlarda gerçekten öyle bir korku varsa bu sefer ne olur? İnsanlar düşüncelerinin doğru olduğunu hissederler, yani bunu sanırlar ve dolayısıyla o sorun gerçekten sorun haline gelir. Yani başlangıçta küçücük olan mesele ya da hiç olmayan bir mesele gerçekten sorun haline gelir. İnsanların bakış açılarını etkiler. Bir de zaten insanların içinde böyle bir his varsa, yani en azından toplum belli bir kesim içerisinde bir göçmen karşıtlığı hissi varsa, bunu kendisi dile getiremiyorsa bir de işte bir otorite figürü tarafından, örneğin önde gelen bir siyasetçi tarafından bu dile getirilince, dillendirilince o da doğru düşündüğünü düşünmeye başlar ve içindeki o karşıtlık duygusu iyice güçlenir. Yani belli bir zemin kazanır. Ama dünyanın her yerinde senin de söylediğin gibi böyle bir artış var. Yani böyle o insanların bu hislerini oynayan popülist politikaların bir yükselişi söz konusu. Zaten popülizmin özünde düşünceler ya da gerçeklikler yoktur diyelim. Hisler vardır, duygular var. Yani insanların duygusuna oynarsın ve dersin ki böyle bir korku var. Ya daha doğrusu şey var, böyle bir sorun var. Ve o korkuyu güçlendirirsin. Bu şekilde kendi destek zeminini genişletirsin. Yani Türkiye'de olan hadise de biraz bunun gibi.
Terörden endişe ediliyor ama insanları korkuya, düşmanlığa, endişeye sevk etmek zaten terörün amaçlarından birisi.
Evet.
Yani biz bunu başkasına bırakmadan kendi kendimize yapmış oluyoruz. Toplumu korkuya ve bölünmeye sevk etmiş olmuyor muyuz yani böylelikle?
Maalesef. Sonuçta yani işte dışlamış oluyorsun insanları, ötekileştirmiş oluyorsun. Hani az önce dediğimizde bu sefer hani adamın içinde öyle bir potansiyel yoksa bile oraya doğru itmiş oluyorsun. Çünkü başka bir hayat tarzı, başka bir alternatif yaşam yok adam için. Bir şekilde kendini var etmek zorunda işte. Örgütler de, terör örgütleri de, organize suç grupları da bunu yapar. Zaten o kişiyi toplumdan çekip alır, almayı hedefler. Radikalleşme dediğimiz şey bu. Yani toplumun genel eğilimlerinden, genel düşüncesinden, genel yaşam tarzından çekip alır. Yani bu tür söylemlerde onu iter. Yani bir taraf iter, bir taraf çekince de insanlar ister istemez o etki altında kalabilirler.
Şimdi biz dünyanın bambaşka bir yerinde yaşamıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz ve bir terör gerçeğiyle yaşıyoruz. PKK gibi bir sorun söz konusu ve biz biliyoruz ki birçok çocuğun değiştirildiğini, kaçırıldığını, ideoloji zerk edildiğini biliyoruz. Bu vatanda yaşayan, buranın yerlilerine yapılıyorsa, devletini yitirmiş, hiçbir güvencesi olmayan, korunaksız ve belki sığınmaya muhtaç olan kişilerin terör örgütleri saflarına katılması çok muhtemel geliyor. Hem ideolojik olarak doldurulabilirler, hem bir işte aile, yuva ve bir dava atmosferi yaratılabilir. Yani böyle bir ortam varken terör endişesinden korkması toplumun çok normal geliyor bana. Olabilecek de bir şey. Peki bunu nasıl yönetebiliriz? Yani zaten az önce bahsettiğimiz bu popülist söylemler aslında o ayrışmayı yaparak bu insanları belki bu kişilerin kucağına itiyor. Ve ben bunların çok kısa vadeli çıkarlara hizmet ettiğini düşünüyorum. uzun vadede birlikte yaşayacağız. Her ne kadar belki birçoğu gidecek ama biz hala sınır komşusuyuz. Ülkelerine dönmüş olsalar bile nefretle yaşamak var. Bir de barışla yaşamak var. Kendimize tehdit oluşturarak aslında kendimize bir terör ortamı yaratmış oluyoruz. Uzun vadede burada o insanların çocukları olacak. Biz çocuklarımızı nefretle beslersek bizim çocuğumuz da o düşmanlık yeşerecek. Onların çocuklarında da yeşerecek ama. Yani biz böyle sürekli ötekileştirerek, iterek, onlar şu anda belki ses çıkaramıyor olabilirler. Ama kendi tehdidimizi kendimiz somutlaştırmış oluyoruz aslında. Hani bu tehditle nasıl baş edilebilir ya da nasıl bir tehdit?
Yani şöyle, tabii terörle mücadele için belli stratejiler var. Zaten uygulanıyor yani bu stratejiler, izleniyor sürekli olarak. Dediğin her şey çok doğru. Yani önemli olan burada o insanlar üzerinde akeza toplum açısından da bir dışlanmışlık hissi yaratmamak. Yani dolayısıyla buna çok dikkatli bir dil kullanmakta fayda var. Şimdi gelen insanların alışkanlıkları, gelenekleri, hayat tarzları bizden farklı olabilir. Yani bizim dünyanın her yerinde, her yeri için geçerli. Yani bizim bir normatif bir şeyimiz var, düzenimiz var, normatif yapımız var. İster hukuk kurallarıyla olsun, ister geleneklerimizle olsun. Şimdi gelen insanlar buna en başta uyum sağlamayabilirler. Ama eğer biz onların uyum sağlayabilecekleri mekanizmaları açmak, işletmek, onları içeriye almak yerine zaten bariyer koyup dışarıda bırakırsak hiç sağlayamazlar bu sefer. Ve tam dediğin gibi böyle aynı ülke içerisinde iki farklı toplum, yani belli bir azınlık grubu ortaya çıkar. Bu azınlık grubu da zaman içerisinde marjinalleşirse başka sorunlara kapı aranabilir. Yani teröristler de zaten bu tür grupları kullanırlar. Yani hiç kimse durup dururken işte terörist olmaz. Yani teröristler de radikalleştirirler insanları. Belli bir süreç vardır. Yani belli bir hedef kitlesi belirler ve bu hedef kitlesindeki insanları radikalleştirir. Yani o yüzden çok dikkatli olmakta fayda var dediğin gibi.
Çok keyifli bir sohbet.
Evet, çok teşekkür ederim. Benim için de öyleydi.
Biz de teşekkür ederiz hocam. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Ben yine hocamızdan geldikleri için, davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ederim. Gelecek podcastlerimizde de yine sizi ağırlamak isteriz.
İnşallah, ben de çok sevinirim.
Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz.
İyi günler.
İyi günler.